MetaCafe Future League Podcast'ta hoş geldiniz. Ben Çiğdem Öztabak. Bugün yine yanımda önemli ve sevgili bir konuğum var. Hande Aydın bizimle olacak ve 2023 yılındaki trendleri konuşuyor olacağız kendisiyle. Hande kendisini anlatacak ama Tüketime Övgü adlı podcast'inde co-hostlarından bir tanesi ve çok değerli bilgiler paylaşıyorlar bizle. Podcast'lerini de takip etmenizi öneriyorum. Hande hoş geldin.
Hoş bulduk Çiğdem. Nasılsın?
Çok teşekkürler. Ben İyiyim. Umarım sen de çok iyisindir.
Evet, gayet iyiyim. Yoğun bir dönemden geçiyoruz ama gayet keyifli geçiyor. Bir yandan da biz bu bölümü kaydederken dünyada ilginç gelişmeler oluyor. Belki bir tık değiniriz onu da bölümün içerisinde.
Kesinlikle, kesinlikle değineceğiz. Senin de görüşlerini alacağım. İşte OpenAI fırtınasından bahsediyoruz aslında. Ona da değiniriz ama Hande, öncelikle MetaCafe Future Link Podcast'te ilk defa konuk oluyorsun. Çok teşekkürler geldiğin için.
Eminim ki son olmayacak.
Kesinlikle son olmamasını ben de dilerim. Öncelikle böyle kendinden biraz background'ından bahseder misin ve neden trendler konusunda sana başvuruyor insanlar?
Ha, tamam, tabii ki de seve seve. Yaklaşık 14 yıldır dijital medya ve strateji alanında çalışıyorum aslında. Bölümümle çok böyle alakalı olduğunu düşünmediğim ama sonrasında ben aslında bunun için bunu okumuşum ve iyi ki bunu okumuşum gibi de bir yerdeyim. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Daha sonrasında da MBA eğitimi tamamladıktan sonra zaten işte medya sektörüne atıldım ama o zamanlar çok daha böyle minimal bir medyadan bahsediyoruz. Yani Facebook'un yeni çıktığı, biz burada ne yapıyoruz ya diye markaların baktığı bir dönemde ben o dönem Nokta Medya'da çalışmaya başladım. YouTube'un Türkiye'de kapalı olduğu bir dönemde. O yüzden izleseneyle biz rekorlar üstüne rekorlar kırıyorduk. Daha sonrasında Twitter'ın Türkiye'deki, hani böyle hızlı geçiyorum buralar çünkü aralarındaki bağlantılara sonra illaki bir yerlerde değiniriz. Twitter'ın Türkiye marka stratejisti olarak çalıştım yaklaşık 2,5 yıl boyunca. Sonra 2015'lere doğru işte data is the new oil söylemlerinin, veri yeni petroldür söylemlerinin çıkması benim de zaten analitik taraflı olan sevdam nedeniyle ben bu tarafa geçtim. Ve Somera'da İnsanların sosyal medyada bıraktıkları izlerden markalar için anlamlı içgörüler üretmeye ve analizler üretmeye çalıştığımız bir şirket aslında bu. Bir teknoloji şirketiydi. Ve bu tarafta yine yaklaşık 2,5 yıl boyunca 20'nin üstünde sektör, 200'e yakın markayla çok keyifli işler yaptık. Daha sonrasında TikTok'un Türkiye pazarına girmesiyle beraber TikTok'un Türkiye satış direktörlüğü görevini üstlendim. Pandeminin ilk başları ve oldukça yoğun geçen, insanların TikTok ne ya, ne oluyor burada, biz marka olarak burada ne yapacağız dediği bir dönemde yaklaşık 3,5 yıldır da kendi kurmuş olduğum şirket kapsamında hem kurumsal eğitimler veriyorum, hem konuşmacılık yapıyorum, danışmanlık yapıyorum. Bunun haricinde işte içerikler üretiyorum, Tüketime Övgü bunlardan bir tanesi. Yine yakın zamanda başladığım işte Akbank'la Yol Arkadaşım podcast'i de kavramlar, trendler, dünyada neler olup bitiyor bunları konuşuyoruz deyip böyle kendimi özetlemiş olayım. Oldu sanırım. Uzun sürüyor benim.
Kesinlikle oldu. Uzun sürmesi de güzel. Zaten işte mesela bu yılın, senle de konuşuruz belki onu ama portföyle kariyer diye bir şey girdi hayatımıza. Yani işte mesela kurumsalda çalışıyorsun, bir iş yönetiyorsun, bir takımı yönetiyorsun. Aynı zamanda o işle ilgili bir podcast yapıyorsun. Çünkü işi daha çok anlatmak istiyorsun. İçerik üretmekte durumundasın LinkedIn'de. Ya buna işte influencer diyorlar ama yani bu influencer
İçerik üreticisiyiz.
Değil. Kesinlikle içerik üreticisiyiz. Ve dolayısıyla bunların hepsini bir arada yapıyor olmak çok değerli. Ve bunu yapıyor olmak da gerekiyor aslında. Yani bir gereklilik. Çünkü bu çağ değişiyor. İşte bugün aslında geçen sene neler oldu? Çünkü çok büyük devrimler gerçekleşti. Hem teknolojide hem iş dünyasını etkileyecek, iş yapış şekillerimizi etkileyecek, üretkenliğimizi etkileyecek bir sürü şey oldu. Bunları bugün Hande ile konuşuyor olacağız. Tabii Hande'nin bu kadar tecrübesi, kurumsal büyük markalarda medya tarafında çalışıyor olması gerçekten hani Hande'den alacağımız ilginç istatistiklerin ve insightların, içgörülerin habercisi. Yani pişman olmayacaksınız, onu kesinlikle söyleyebilirim. Hande, istersen başlayalım. Senin, tabii, şunu sormak istiyorum. Senin 2023'te en çok kafanı yoran, en çok böyle üstünde düşündüğün, senin düşünmene sebep olan gelişmeler neydi ya da gelişme neydi?
Şimdi orada birazcık şöyle bir şeyin ayrımını yapmanın gerekli olduğunu düşünüyorum Çiğdem. Çünkü şu an gene trend mevsimindeyiz. Ben trend mevsimi diyorum. Yakın zamanda zaten düşmeye başladı trendler. Bu arada bu sene çok erken paylaşılmaya başlandı. Yakında da böyle yağmur gibi gerçekten üstümüz her yerden trendlerin akacağı da bir döneme giriyoruz. O yüzden bunu anlatmanın değerli olduğunu düşünüyorum. Şimdi trendleri şöyle okumanın her zaman faydalı olacağının altını ben en azından kendim adına çizeyim. Bunlardan bir tanesi şu, Türkiye'de eğer çalışıyorsanız ya da Türkiye'de operate eden bir yapının içerisindeyseniz o zaman mutlaka bu lokalleştirme değil aslında bunun adı, seçici geçirgenlik diye düşünüyorum ben. Çünkü trendler günün sonunda evet global, bazen bazı şeyler çok daha ileriyi öngörmek için yapılan, yani evet 2024 trendleri diye belki konuşacağız ya da 2022'nin sonunda 2023 trendi diye bahsediliyordu. Bazılarının asla gerçekleşmediğini, sıranın ona gelmediğini ya da o hype'dan uzaklaştığını görebiliyoruz. Ama bunlar birazcık ben şeye çok benzetiyorum. Moda haftasında podyumda gördüğümüz kıyafetlerin hiçbiri aslında sokakta giyinmek için değildir ya da gündelik hayat için değildir. Ama bu bizi 2 yıl sonra, 3 yıl sonraki bir şeylere hazırlıyordur. Trendleri de hep böyle okumakta, hep böyle bakmakta çok fayda olduğunu düşünüyorum. Anlatırken de ben mümkün olduğunca böyle anlatıyorum. Yoksa hani bu trendmiş, hadi abi biz de bunu yapalım. Yo, yani senin hedef kitlen o mu? Ya da işte senin aynen, bunun için bir altyapın var mı? Ya da önce daha trendlere geçmeden eksikleri tamamladın mı? Ya da must diye altını çizdiğimiz şeyler okeyse o zaman belki buraya geçmek daha mantıklı. O yüzden ben hep böyle yorumlamanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ha diyeceksin ki 2023'te sen neleri trend olarak görüyordun? Evet, yapay zeka zaten 2022 Kasım'ında ChatGPT-3'ün açılmasıyla beraber bir sürü platform hani hayatımıza giriyor. İşte 1 milyon, 100 milyon gibi rakamlar bizde biliyorsun çok büyük şeylerdir. İşte ne kadar sürede ulaşacak vesaire. Oradaki en önemli şey bence şu, Instagram, Netflix vesaire, bunlar günün sonunda son tüketiciye giden ürünler. Ama ChatGPT dediğimiz şey, yani üretken yapay zeka dediğimiz şey aslında normalde daha early adapter'lar ya da işte teknoloji severler, teknoloji ilgililer gibi bir şeyden bahsederken 5 gün içerisinde böyle bir rakama ulaşması aslında nasıl değişik yeni bir şeyle karşılaştığımızın da bence en güzel göstergesiydi ve tüm sene bunun hakkında bir sürü şeyi konuşmaya başladık. Ama yine Türkiye üzerine dönecek olursam ben bazen şunu düşünüyorum. Hani zannediyoruz ki herkes, Türkiye'de 85 milyon insan varsa şu an 85 milyon insan da sanki ChatGPT kullanıyormuş gibi. Ben bu rakamın asla böyle bir şeye yakın olduğunu düşünmüyorum. Maalesef Türkiye ile ilgili bir istatistik şu an elimizde yok. Ama bu tamamıyla yankı odasında yarattığı bir şey. Bunun da mesela bilincinde olarak hareket etmekte fayda var.
Ya kesinlikle doğru söylüyorsun. Katılıyorum sana, yani early adopter bir ülke olduğumuz kesin. Özellikle sosyal medyaya verdiği.
Sosyal medyada kesin.
Tepkiyle ve ya mesela bu online market uygulamaları da çok hızlı yayıldı ve birden hani insanlar hemen çok hızlı mi? Kullandı. Kullanıcı değişikliği, kullanıcı davranış değişikliği çok hızlı gerçekleşti. Söyle lütfen.
Haftada en az bir kere e-ticaretten alışveriş yapan insan oranıyla biz dünya sıralamasında 3. sıradayız.
Tüketimde çok ciddi bir yere sahibiz. Ama kendi ekonomimiz ve işte değişen dünya düzeni, işte gelirlerin düşüyor olması dünya genelinde bizi ne kadar etkiliyor ve etkilemiyor, tabii buna değineceğiz ama bir adım öncesine geçeyim. Söylediğin 2 önemli şey vardı. Belki onun altını 2 defa çizmek istedim ben de. Birincisi, trendler geliyor ama hani bu trendleri bir dakika ya ben de hemen uygulayayım diye bakmamak gerekiyor. Bunun uygulamaları, örneklerini görüyoruz ve bunlar başarılı olmuyor. Bu da tabii ki boşa giden bir zaman kaynağı, insan kaynağı, bütçe kaynağı ve dolayısıyla işte tam olarak hedef kitleyle uyumlanmamış ve amaca yönelik olmayan bazı uygulamalarda, başarısız uygulamalarda görüyoruz. İkinci vurguladığın şey tabii ki yapay zekanın ve işte üretken yapay zekanın hayatımıza ChatGPT ile giriyor olması. Son zamanlarda yaşadıklarımız ve yani şu an sen söyleyince düşündüm aslında. Yani neredeyse bir yılı dolduracak artık.
Aynen
yani
öyle.
Yani bir istatistik paylaşın. Yani bir istatistik paylaşabilirler.
Ama yok, şöyle söyleyeyim. Mesela biz birçok şeyin, yani Meta mesela Türkiye'de ne kadar kullanıcısı olduğunun istatistiğini de paylaşmaz. Ya da ben hala Twitter diyeceğim, dinleyenlerden özür diliyorum. Ben çünkü eski bir Twitter çalışanıyım ve X'i asla benimseyemiyorum. Twitter bizden mesela markalar hep isterlerdi işte Türkiye'de ne kadar aktif kullanıcı var, bunun ne kadarı kadın, ne kadarı erkek, işte biz bunun yaş dağılımını alabilir miyiz diye. Ve bizim her zaman mecburen söylemek zorunda olduğumuz bir şey vardı. Global'e sorduk, haber bekliyoruz. Çünkü bunların raporlarını ancak işte VR Social vesaire gibi, ben de şimdi anlatırken mesela Türkiye'de dijital ekosistemi, mecburen VR Social raporuna bakmak zorundayım. Çünkü hiçbir zaman bu verileri öğrenerek bize nasip olmadı. İnşallah olmadı. Bundan sonrasında belki bir değişiklik yaparlar.
Aynen öyle. Ya bu senenin en çok konuşulanlarından biri de merkeziyetsizlik konusuydu. Aslında bu işte yapay zekanın da merkeziyetsiz bir hale geliyor olması konusunu getirdi. Ama şu an hani bugün, aslında bugün gerçekten bugün, yani. Literally bugün. Bugün geldiğimiz noktada yine merkezi yapıya doğru giden, işte Microsoft'un neredeyse OpenAI'yi yutacağı bir noktaya geldi. Bugün biraz onlardan da bahsedelim kısa olarak istiyorum. Çünkü aslında 2023'te yaşadığımız en büyük gelişme, değişme ve bütün aslında iş dünyasına bu şeyin yayılması, işte pluginlerin çıkması, herkesin bir GPT çıkartması, herkesin aslında yapay zekayı kendi işlerine, ki bu aslında iyi bir şey, yedirmeye çalışıyor olması vesaire gibi konular var. Bu konulardaki görüşlerini rica ediyoruz.
Hani tabii ki merkeziyetsiz kavramı kavram olarak birçoğumuza güzel geliyor. Çünkü bazı insanlar için belki de tam tersi. Yani kapitalizm hayatımızın çok önemli bir parçası ve hepimiz bunun, bu sistemin, çok büyük bir sistemin bir parçasıyız. Hani çarkıyız falan gibi böyle şey, bir şey demek istemiyorum ama evet, bu sistemin parçasıyız. Ben merkeziyetsizliğe geçişin bugünden yarına olacağını, aynı ChatGPT işimizi elimizden alıyor mu şeyi gibi, bugünden yarına olacağına inanmayanlardanım Çiğdem. Çünkü ya biz işte teknoloji, işte hayatımızın içerisinde, benim ChatGPT'ye girmediğim gün yok. İşte her şeyi önceden öğreniyoruz. Ona rağmen bizim bile birçok şeye rezistansımız var. Merkeziyetsiz kavramına ben dünyanın geçeceğine inanıyorum. Ama bunu bizim jenerasyonun, yani Y jenerasyonunun yapacağını aslında düşünmüyorum. Çünkü biz bireysel, yani bu birazcık daha belki böyle biraz sosyokültürel yapıya vesaireye doğru da iner ama bu sadece Türkiye özelinde değil, tüm dünya özelinde biz aidiyet duygusunun ve temelde olan, yani biz paylaşım ekonomisine bile belki geç adapte oluyoruz. Z jenerasyonu paylaşım ekonomisinin çok daha büyük bir katılımcısı. Bizim için aidiyet duygusu ve o merkezde kalma vesaire gibi duygular önemli. O yüzden bu dönüşümün bizden değil, bizden sonra gelecek olan kuşaklarla olacağını düşünüyorum deyip hani burada bırakayım. Yoksa merkeziyetsiz konusu da aslında çok uzun bir konu. Ama yapay zeka ve yapay zeka alanındaki gelişmeler, özellikle de işte AGI vesaire tarafında ya da GPT-5 gelecek sene gerçekleşirse belki de bu söylediğim şeyler çok hızlı değişecek. Çünkü şunun altını çizmekte belki fayda var. Sadece ChatGPT ya da OpenAI değil. Şu an Meta'nın da mesela bir sürü üzerinde çalıştığı ve yakın zamanda tüm kullanıcılara açacağı yapay zeka botları var. Bunlar prompt yazamayan ya da yazmayan ya da bu dünyayı belki korkutucu bulan insanlar için de aslında çok kolay bir şekilde olaya adapte olabilecekleri yapıları da beraberinde getirecek. O yüzden dönüşüm hızını vesaireyi söylemek çok mümkün değil ama hala yine de öyle çok yakın bir zamanda olacağına dair bir şeyim yok. İleride bilmiyorum, olursa bir gün ve biz buralarda olursak konuşuruz yine.
Ya bu konu gerçekten böyle çok halka inemeyecek durumda şu anda yani. Ve bütün aslında dünyada da yaşanan şey, büyük büyük şirketlerin ya da organizasyonların bazı şeyleri elinde tutuyor olması, bu ya özel organizasyonlar olmak zorunda değil ve onların zaten merkeziyetsizleşmesinin biraz zor oluyor olması.
Ya Meta'dan aslında birazcık bahsetmişken ve hazır merkeziyetsizlik konuşuyorken belki bunun altını çizmek lazım. Yani hem tüm dünya geneline baktığımızda hem de Türkiye'ye baktığımızda, Türkiye dünyada en çok Instagram'da vakit geçiren ülke. Ya biz bir Instagram ülkesiyiz diyorum ben. Dünya ortalaması ayda Android cihazlar üzerinden yapılan bir ölçüme göre 12 saatken Türkiye'de 21.4 saatten bahsediyoruz. Ve dünyada şu an şöyle bir istatistik var. Instagram'da bir günde 80 metre scroll yapıyoruz deniyor, global veri. Ve biz neredeyse bunun iki katı vakit geçiriyorsak, biz yaklaşık ortalama günden sonra 120-130 metre scroll yapıyoruz. Bu sadece Instagram verisi.
Çok yüksek. Bunu, ya bu bir de sağlıksız ya. Yani beyin sağlığına da etkisi var. Yani hareket etmediğiniz zaman beyniniz de uyumaya geçiyor ve çok sağlıksız yani. 160 metre, 180 metre scroll etmek ne demek ya? Çok ciddi bir şey.
Tabii. Ve işte bir noktadan sonra hayatımıza getirdiği şeyler. Ben bunu sadece...
Para harcamak zorunda kalıyor insanlar.
Tabii. Çünkü keşif ticareti diye bir şey var Instagram'da. Evet. Yani bu Instagram'ın zaten sahiplendiği, sen product'ı bulmazsın, product seni bulur. Ya da marka ya da reklam veren tarafında da sen kendi product'ın değil, aslında tüketicileri bulman lazım falan filan gibi bir yere evrilen bir keşif ticaretinden bahsediyoruz. Ya da pandemi sonrası etkiyle beraber sadece entertainment yani eğlence vurgusunun bu bütün reklam içeriklerinde, contentlerde vesairede her yerde gördüğümüz bir şey. Türkiye'de eğlence deyince genellikle dans eden insanlar akla geliyor ama sadece eğlence dediğimiz şey bununla sınırlı değil. Hoş ve keyifli vakit geçiriyor olmak. Bu da günün sonunda bize içerik üreticilerle karşımıza çıkan bir şey. Sadece buna platform bazlı da bakmayı doğru bulmuyorum. Bunun nedeni de şu, her platformda vakit geçiriyoruz ya da şundan da bahsetmekte fayda var. Şu an hayatımızı ve satın alma kararlarımızı, işte düşüncemizi, bir konuya dair fikirlerimizi neyle kararlaştırıyoruz? Dikey, sesli videolarla. Kimisi 90 saniye, kimisi 10 dakika ama günün sonunda bizim bütün alışkanlıklarımızı etkileyen, kararlarımızı değiştiren bir yapıya evet. da sahip. Hoş mu? Değil ama gerçek.
Bir kere tüketim alışkanlığını çok etkiliyor ya da o böyle karar alma mekanizmalarını etkiliyor en önemlisi. Yani beni en çok endişelendiren şey geleceğe yönelik. Bir de yeni bir araştırma okudum. Paylaşırım seninle de hatta. Hı-hı. Bu Gen Z'nin aslında bütün yaş gruplarından ve jenerasyonlarından daha fazla scam yediği, yani daha fazla online'da kandırıldığı ortaya çıkmış. Ya bu çok bence ciddi bir şey yani. Daha çok işte biraz daha boomer kuşağının dolandırılmaya yönelik olduğunu düşünürüz ama hani Gen Z'nin boomer kuşağını da geçiyor olması dolandırılma tarafında bence çok ciddi bir istatistik okuması ve düşünmemiz gereken bir şey bence. Hande biraz daha böyle yayının sonlarına geliyoruz ama
tabii.
biraz daha toparlayacağımızı düşünürsek biraz böyle de 2023'te senin aklına takılanlar ve 2024'e yönelik öngörülerin neler böyle popüler olacak? Biraz o konularda da bize değerli fikirlerini paylaşırsan çok çok mutlu oluruz.
Tabii ki. Ben yine şeye döneceğim birazcık. İster B2B alan olsun, ister işte atıyorum SaaS olsun, ister B2C olsun. Yani günün sonunda kime ulaşmak istiyorsak ulaşalım. Ben şey rezistansını çok görüyorum çünkü. Ya ben B2B iş yapıyorum, neden pazarlama yapayım ki ya da neden içerik üreteyim ki diye. Çünkü aslında bütün bunların çatısında B2H var. Yani iş yapan insanlardan oluşuyoruz. Bu bazen satın almacı da olabilir. Bazen oradaki stajyer ya böyle bir şey varmış, bizim buna ihtiyacımız varmış diye yöneticisine, yöneticisi işte bölüm yöneticisine, bölüm yöneticisi CEO'ya götürebilir. Bunların hepsi mümkün ya da karar vericiler yani nasıl aslında düşüncelerimizin karar alma mekanizmalarından etkilendiğini bahsettik. Bu sadece eve alacağım kahve markasını belirlerken değil. Bu birlikte çalışacağım tool olabilir bu. İşte ham maddeci olabilir, lojistikçi olabilir, hiç fark etmez. Aa, neymiş bu dedirtme ihtiyacı? Ve bu dedirtme ihtiyacımız da aslında contentle olan bir şey. Ya da işte günün sonunda ya ben hedef kitlemle ne yapıyorum? Yani çok basic pazarlama şeylerine, kuramlarına tekrar geri dönmeye ihtiyacımız var. Bunlardan kesinlikle. Maalesef çok uzaklaştık.
Katılıyorum. Şöyle bir ufak bir parantez açayım.
Tabii.
Yani içerik her şey için gerekiyor. Yani içeriğe her yerde ihtiyacın var. Sunum yapacaksan yatırımcıya içerik ve bir hikaye anlatımına ihtiyacın var. Evet, yani bir bağlama ihtiyacın var. Ve kesinlikle bir event yapacaksan içeriğe ihtiyacın var. Sosyal medya için içeriğe ihtiyacın var. Yani içerik için her yerde ihtiyacın olacak bir aslında araç senin için. Ve dolayısıyla yani bunun gerçekten düzgün anlatılıyor olması lazım ama tabii ki içeriğin niteliği de önemli tabii. değil mi?
Ya şöyle, bunları belirlemekte çok zorlanıyoruz hala. Hedef kitle işte ya da basic dediğim şeyin içinde mesela şunlar da vardı ya. Bu adamların neye ihtiyacı var? Bu insanların neye ihtiyacı var? Hedef kitlem 25-35 yaş arası bir, bu insanlar ne yapıyor? Anlamaya ve tanımaya ihtiyacım var. Empati kurmaya ihtiyacım var. Çünkü doğru strateji diyeyim, her yerde görsel, yazılı, genel olarak ne varsa buradan çıkan bir şey. O yüzden ve bunlar zannedildiği kadar zor, zannedildiği kadar kompleks şeyler değil. Sadece emek isteyen şeyler. Ama hayatta ben hep şeyin arkasındayım. Emeksiz yemek yok. Ya maalesef. Keşke bir shortcut olsa ama yok.
Ve ya bir de şu var aslında, yani ben mesela bunu şimdi başka bir konuya atlıyormuş gibi olacağız ama bunu özellikle işte çalıştığım girişimlerle ya da danışmanlık verdiğim, senin de mutlaka başına geliyordur. Yani işin işte genelde kurucusu, başı, her şeyi ben biliyorum ve her şeye ben karar vermek istiyorum gibi bir konumlama olabiliyor. Ve dolayısıyla burada özellikle yani yapılan yanlışlardan en büyüğü içerik pazarlamasını hala önemsememek. Atılan bir e-mail o kadar önemli ki ve kime atacağın, işte hedef kitlenin belirlenmesi, biraz önce söylediğin gibi. Dolayısıyla bunları belirlemek zor değil ama bir bilenle bunu yapmak gerekiyor. Maalesef internetten okuyarak bu bilgilere erişilmiyor ya da bu pratiklere, bu çünkü tecrübeyle, bu da bu çok fazla test yapmayla, daha çok pratik etmeyle alakalı bir şey. Dolayısıyla o anlamda söylediklerin çok değerli.
Yani burada ben bir hani böyle eğer bir şey söylemek, yani böyle 2024'de daha çok bir şey söylemedim ama dediğim gibi yani hala yapılmayan şeyler varken şu trendmiş, hadi koşa koşa onu yapalım demenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Belki örnek veriyorum, başka bir yerde gerçekten oturup teknoloji trendleri vesaire diye konuşuruz ama buradaki en önemli şeylerden bir tanesi şu. Sunum hazırlarken bile ben mesela çoğu zaman mentorlukta yaptığım için işte girişimcilerin sunumlarını vesairelerini mutlaka bir üstünden geçiyoruz ve şunu görüyorum. Diyor ki biliyor onu. Hayır, o insan mesela ilk defa dinleyecek. Yani aslında senin ürününü, hikayesini, bunun neden çıktığını bilmiyor. Onu anlatman lazım ki karşı taraf seni dinlemeye başlayabilsin. Bu benim üniversitede öğrendiğim bir şeydi. Çok şanslıyım ki erken öğrendim. Çok büyük bir azar yemiştim çünkü. Senin projenin hakkında hiçbir fikrim yok ve sen bana ortasından başlıyorsun. Ben niye seni dinleyeyim dedi ve ben aa diye çok büyük bir aydınlanma yaşamıştım. Belki bizi dinleyenler içerisinde de bir kişi böyle bir hani şey yaşasa ve bunu çevirebilse çok çok mutlu eder bizi. Bir bunu söyleyeceğim. İkincisi böyle hani çok böyle dipnot gibi bir şey söylemek gerekirse şeyden bahsettik ya. Biraz sepette yumurta yapmayı öğrenmemiz gerekiyor. Yani bütün eforu ya da bütün bütçeyi ya da bütün şeyi tek bir kanala, özellikle yine iletişim tarafında konuşuyorum. Hani yapay zeka haydi koşa koşa hemen biz de botlar yapalım, işte bunu entegre edelim vesaire değil. Sepette yumurta mantığıyla ilerlemenin. Çünkü tüketici her yerde. Yani orada da vakit geçiren var, burada da vakit geçiren var, X platformda vakit geçiren var, oyun oynayan var, Web3'te vakit geçiren var. Herkes, yani senin hedef kitlen, potansiyel hedef kitlen, dolaylı hedef kitlen hatta her yerde. O yüzden de biraz sepet yumurta ilişkisine, ki 2024 özellikle Türkiye'de Nisan ayından sonra zorlu geçecek. Çünkü ilk 3 ayda bir seçim ekonomisi yaşayacağız. Sonrası daha değişik ve bizim için yine büyük ihtimal sürprizlerle dolu bir süreç. Herkesin gaza basmaktan da biraz da korktuğu ve çekindiği bir süreçten geçiyoruz. O yüzden bu para çokomel eğrisine çok daha dikkat ediyor olmamız gereken de bir seneye doğru ilerliyoruz.
Teşekkürler Hande. Verdiğin bilgiler ve bizle yaşadıklarını, tecrübelerini, 2023 yılında gözlemlerini paylaştığın için. Hedef kitle meselesini bence altını çizmen çok değerli ve o konu sadece o konu hakkında böyle konuşmak ve belki biraz daha farkındalık yaratıcı bir yayın yapmak bile anlamlı olabilir diye düşünüyorum kesinlikle. Ve o zaman hani bu yayını kapatırken biraz sana nereden ulaşabilir dinleyenler, seninle çalışmak isteyenler? Biraz o konuda da bizi bilgilendir.
Tamam, seve seve. Instagram ve LinkedIn üzerinden bana ulaşabilirler. Instagram'da 3 tane H ile yazılan Hande ve LinkedIn'de Hande Aydın olarak bulabilirler. Aynı zamanda bir web sitem var, handeaydın.co. Orada yine hani hem benim geçmiş, daha önce yaptığım işler, şu an yaptığım işler, ürettiğim bütün içeriklere de ulaşabilirler. Orada da yine bir iletişim kutusu var diyerek hani sanırım bunlar buralardan zaten illaki bir şekilde ulaşırlar bana.
Kesinlikle sorularınız, önerileriniz, yayın için önerileriniz, Hande'ye özel sorularınız olursa mutlaka bekliyoruz. Hande'nin iletişim kanallarına ulaşabilirsiniz. Metacafe Future Link, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ve tüm podcast mecralarında dinleyebilirsiniz. Bana da ulaşmak isterseniz Çiğdem Öztabak, LinkedIn, Twitter ve Instagram'dan erişime açık. Kendinize iyi bakın. Yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Bye bye.